Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu uzman doktor Cem Özde. Cem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Cem Hocam, sizi daha önce tanır dinleyenlerimiz. Daha önce birkaç kez program yapmıştık. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da kardiyoloji bölümü diye. Evet. Yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da kalbimizin sesini dinlemeye çalışacağız.
İnşallah.
Cem Hocam, dinleyenlerimizden gelen sorularımız var. Onları derledik sizin için. Şimdi onları birlikte cevaplayalım inşallah diyor istiyoruz. İlk sorumuz şöyle. Ailemizde koroner kalp hastalığı var. Bende olma riski fazla mıdır? Demiş bir dinleyenimiz. Ben şöyle gireyim soruya hocam. Koroner kalp hastalığı ne demek? Kalp hastalıklarının koroner olmayanı da var mıdır?
Evet. Bugün güncel pratikte uğraştığımız kalp rahatsızlıklarının belki de %80'ini desek abartmış olmayız. Koroner kalp rahatsızlığı. Dediğiniz gibi koroner olmayan kalp rahatsızlıkları da var ama bugün günümüz şartlarında tüm dünyada olduğu gibi bizde de uğraşılan en yüksek hasta volümlü alan koroner kalp hastalığı.
Kalbin damarlarından kaynaklanan
hastalık. Evet, koroner damar demek, koroner damar terimi kalbi besleyen damarlar. Yani nasıl ki bizim beynimizi, akciğerimizi, kolumuzu, bacağımızı ya da vücudumuzun herhangi bir başka organını besleyen damarlar söz konusu olduğu gibi kalbin çalışmasını, kalbin pompa ve diğer fonksiyonlarını yerine getirmesini için gerekli olan kanı taşıyan damarlara koroner damarlar diyoruz. Güncel pratiğimizde de mevcut rahatsızlıkların ekseriyeti bu damarları ve bu damar sistemlerini etkileyen hastalıklardan oluşuyor. Koroner kalp rahatsızlık derken kısaca bunu kastediyoruz aslında.
Peki bunlar kabaca damarların yapması gereken işi yapamadığı anlamına mı geliyor? Tıkandığı, daraldığı, yaşlandığı, yıprandığı anlamına mı geliyor hocam?
Genel olarak damar sertliği dediğimiz, Türkçe'de Türkçeleştirdiğimiz...
Ateroskleroz olan damar sertliği.
Ateroskleroz dediğimiz, gerçi damar sertliği dediğimiz zaman damar sertliği daha böyle biraz daha hafif bir tabir oluyor. İşin açıkçası tam Türkçe karşılığı olmadığı için hastalarımızda bu yönden rahatsızlığı daha basit gibi algılıyor. Ama bütün mevcut zaten hastalığın çıkış noktası, bütün hastalığa sebep olan zaten temel patoloji, temel fizyopatoloji bu zaten ateroskleroz dediğimiz olay. Bunun koroner damarlarda ortaya çıkması ve bu damarların dediğiniz gibi işlevini yerine getirememesi, bu damarlarda daralma, tıkanma, bazen yırtılma ya bağlı olarak damarın tıkanması ve ilgili kas dokusunun, kalbin kas dokusunun çalışamaması ve fonksiyonunu yitirmesi.
Bana şey ilginç geldi Cem Hocam, yırtılma dediniz, damar birden kendiliğinden mi yırtılıyor?
Evet, damarın iç çeperi bu sürecin artık son safhasında, yani tıkanmaya ramak kalan o anda ya da tıkanma anında çoğu kez zaten yırtılarak süreç gerçekleşiyor. Yani bu tıkanmanın artık son safhası ve kalp krizi bunun akabinde başlıyor.
Peki bu damarlanma ile ilgili sürekli bir daha sonraki sorularda var, anjiyografi ile vesaire ilgili sorular, ama bu 3 ana damar tıkalı, 4 ana damar, kaç ana damarı var kalbin? Damarlanması nasıl?
Temel itibariyle 2 ana damar diyebiliriz. Ön ve arka sistem desek yalan olmaz. Ön sistemde asıl bizim ilgilendiğimiz, asıl hayati fonksiyonunu yerine getiren temel eleydi dediğimiz ön yüzdeki damar ve hemen sol yan yüzdeki diğer damar CX dediğimiz damar sistemini oluşturuyor. Aslında 3 damar desek yalan olmaz, yanlış olmaz. Dediğim gibi ön yüzde bir daldan çıkan 2 büyük damar ve arka yüzde bir damar.
Bunların yıllar içerisinde daralması, tıkanması, içlerinden geçen kan volümünün azalması.
Azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kalp rahatsızlıklarının hepsi koroner kalp rahatsızlıkları.
Peki neler desek hocam, konu başlıklar haline saysak neler yıpratır bu damarları?
Bu hepimizin bildiği, önce düzeltilebilir ve düzeltilemez faktör olarak söyleyelim bunu. Düzeltilemez faktörler dediğimiz genel itibariyle bizim herhangi bir müdahalemiz olmadı. Yani doğuştan gelenler, söz gelimi, genetik yatkınlık. Bilmiyorum, belki sorularınızın arasında da vardır.
Tam zaten bu soruya geldik. Ailede koroner kalp hastalığı var, bende olma riski var mı?
Evet, ailesel yatkınlık veya... Ailede olmasa bile sizin genlerinizde ortaya çıkmış olan ya da genlerinizde bunu sakladığınız durumlar düzeltilemediğimiz durumlardan biri ve en önemlisi.
Peki bir oran versek Cem Hocam, benim babam koroner kalp hastası, bende yüzde kaç ihtimal, annem ve babam, annem babam amcam gibi böyle.
Böyle bir ihtimalden ziyade şunu söyleyebiliyoruz, yani asıl ailesel yatkınlığı söyleyebilmemiz açısından bize yol gösterici olması için erkeklerde... 55, bayanlarda 45 yaş öncesinde hastalığın başlamış olması bir aile ve birinci dereceye yakınlarda olması bize bir aslında ailesel
bir yatkınlık. Risk faktörüdür diyoruz.
Evet, yani söz gelimi işte benim anneannem var işte 80 küsur yaşında işte kalp krizi geçirdi. Yani bu size ailesel olarak bir yatkınlık olacağı anlamına işin açıkçası gelmez.
Erkeklerde 55 yaş,
kadınlarda 45 yaş.
Yaşın altında kalp problemi yaşayan birey varsa risklisiniz.
Riskli, evet.
Peki ne kadar riskliyiz hocam? Toplumda 1 ise bizde 5 mi risk? risk yok mu artıyor yani?
Bunu tam olarak söylemek yanlış. Sadece riskin arttığını söylemek daha yerinde olur.
Biraz çünkü daha uyanık olun diyoruz.
Çünkü yani çalışmalarda farklı sonuçlar söz konusu.
Peki. O zaman birinci sorumuzun cevabını özetliyoruz. Ailede bayanlarda 45 yaş, erkeklerde 55 yaş altında kalp damarlarına ait bir problem yaşanmış ise diğer bireylerde de risk bir miktar artmıştır.
Evet.
Daha da dikkatli olunuz
evet,
diyoruz.
Kesinlikle.
Peki. İkinci soru, bir kere kalp krizi geçirmiş olmam tekrar edeceği anlamına gelmekte midir?
Bu da aslında son günlerde tartışılan konulardan birisi.
Tabii özür diliyorum Cem Hocam, bir de şunu diyelim, kalp krizi nedir?
Kalp krizi biraz önce söylediğim gibi bu koroner damarlarda ani gelişen tıkanma ya da kritik düzeye ulaşan daralmalar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bir sendrom diyelim. Bunları akut koroner sendromlar başlığı altında
bir beslenme bozukluğu oluyor.
Evet.
Kas dokusu ölüyor mu burada?
Kas dokusu ölüyor ya da çalışamaz hale geliyor, öyle diyelim.
Geri dönüşümlü mü bu hasar?
Evet, geri dönüşümlü olabilir ama bu bizim müdahale zamanımıza, kişinin o anki durumuna, eşlik eden rahatsızlıklarına da bağlı.
Peki geç kaldık müdahalede. İşte biraz geç de olsa müdahale edildi. Hasta hayatta kaldı ama kalp dokusunun %10'u öldü mesela. Böyle bir şey var mı?
Tabii böyle bir şey söz konusu. O zaman kalp dokusunun o kısmı çalışmıyor ve buna bağlı olarak bir takım ek rahatsızlıklar gündeme gelebilir. İşte söz gelimi kalp yetersizliği gibi, kardiyoembolik süreçler gibi.
Peki ben sözünüzü kesmiştim. Buyurun. Bir kez kalp krizi geçirmiş olmak tekrar edeceği anlamına gelir mi?
Bu büyük oranda evet gelir diyelim. Ancak şöyle bir durum var. Gençlerde özellikle bu toplum arasında gizli kalp denilen süreçler içerisinde yeni yakın dönemde yapılmış çalışmalarda özellikle bu genç yaşta geçirilmiş kalp krizinin bazı formlarında o anki süreç eğer başarılı bir şekilde tedavi edilebilmişse sonraki süreç içerisinde, sonraki yaşam süresi zarfı içerisinde hastalığın diğer toplumdaki bireylere göre çok da abartılacak kadar fazla tekrar riski göstermediği, hemen hemen düzgün bir takiple toplumdaki diğer bireylerle benzer yaşam süresine sahip olduğu gösteriliyor. Ancak bu kalp krizinin başka formlarında, daha yaşlılarda görünen, daha ek hastalıkların eşlik ettiği formunda ortaya çıkan durumlarda tekrarlama riski daha fazla. Biz bunları bir takım tanısal testlere göre ayırıyoruz. Ve yaşlılarda eşlik eden hastalığı olanlardakiler daha fazla tekrarlama eğiliminde.
Peki hocam. Tansiyonum yüksek, bu durum kalbimde ne gibi riskler oluşturur diye sormuş bir dinleyenimiz.
Tansiyon koroner kalp hastalıklarında zaten bir risk faktörü. Önemli bir başlık. Sadece koroner değil, tüm kalp damar, kardiyovasküler sistemi tamamı için aslında bir risk faktörü. Aterosklerotik sürecin bir hızlandırıcısı.
Yüksek basınçta gelen kan damar duvarını yıpratıyor anlamına geliyor.
Evet, buna biz shear stress diyoruz. Yani akımın oradaki oluşturduğu stresi daha da artıran bir duruma sebep oluyor. Artı remodeling dediğimiz, yani damar sisteminin yeniden yapılanmasına sebep olan süreçte önemli bir etken yüksek tansiyon, hipertansiyon. Bu açıdan bizim açımızdan önemli. Bu açıdan tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak hipertansiyonla ilgili şu an için en önemli sıkıntılardan bir tanesi hem tanısının çok yetersiz konması.
Yani niye yetersiz hocam? Kolay değil mi? Hemen ölçüyoruz. 2 dakikada söylüyoruz.
Sebebi şu, yüksek tansiyonu bağlı olarak kişilerin ekseriyetinde bir semptom, bir şikayet ortaya çıkmıyor. Yani kişi yüksek tansiyonuyla hiçbir şikayet olmadan rahatlıkla dolaşıp yaşayabiliyor. Ta ki ne zaman? Son dönem organ yetersizliği dediğimiz, yani hedef organ hasarının hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkan dokuz edelenmesi kişide bir takım şikayetlere sebep olmaya başladığında bizim için sıkıntı teşkil ediyor. Hasta o zaman yüksek tansiyon olduğunu fark edebiliyor.
Peki arada ihmal ettiğimiz için mi anlaşılmıyor bu durum?
Kısmen. Kısmen.
İhmal etmeyelim, nasıl ölçelim, ne kadar zamanda bir tansiyon ölçmek lazım?
Burada kişinin ailesinde tansiyon olup olmamasına, kişinin genel sağlık durumunun, söz gelimi obezite dediğimiz fazla kilolu olmanın olup olmamasına ve daha öncesinde benzer hastalık öyküsünün ailesinde olmamasına göre bunu değerlendirebiliriz. Bunun haricinde genel olarak kişi bu saydığım faktörler varsa yüksek tansiyon konusunda birazcık daha alert olmalılar.
Ama onun dışında 20-30 yaşlarda genç bir adam ayda bir kere tansiyonunu ölçtürmeli mi? Haftada bir kere ölçtürmeli mi?
İşin açıkçası bu biraz tartışmalı bir konu.
Yani hani çok kolay ölçülüyor, o yüzden Cem Hocam hani ölçtürmeli ne olacak ki?
Ölçülmesinin kolaylığından ziyade burada temel olan şey aslında farkındalık diyelim. Yani tansiyon ölçmek çok kolay ancak farkındalık hemen bizim istediğimiz gibi olmuyor.
Uyanık olmakta fayda var
evet,
yani.
Evet.
Peki hocam. Sık sık çarpıntıdan dolayı muzdaribim, ne yapmalıyım, çaresi var mıdır demiş dinleyenimiz.
Çarpıntı bizim kalp sağlığı kardiyoloji polikliniğinde, kardiyoloji polikliniğinde yine sık gördüğümüz temel kardinal bulgulardan bir tanesi.
Çarpıntı kişinin kalp atımını hissetmesi midir? Böyle mi tarif edelim, yoksa hızlı veya yavaş dememiz gerekiyor mu?
Çarpıntı temel olarak dediğiniz doğru aslında. Kişinin kalp atışını normalde hissetmemesi gereken kalp atışını hissetmesiyle ortaya çıkan şikayet desek daha doğru. Çünkü çarpıntı şikayeti kalbin yavaş atmasına, hızlı atmasına, aritmik olarak atmasına,
düzensiz
olarak atmasına bağlı olarak da kişi bunu hissedebilir. Bazen bunların hepsi bir arada da olabiliyor. Genel itibariyle bir subjektif bir şikayet bu. Söz gelimi kişinin son derece bozuk bir ritmi, son derece kalp hızı düzensiz, kimi zaman çok hızlı, kimi zaman olması gereken çok üzerinde hızlarda atmasına rağmen kişi bir semptom ya da bir şikayet tariflemezken bazı hastalarımız sadece birkaç tane ekstra bir atımla çok ciddi şekilde şikayet ya da semptom tarifleyebiliyorlar.
Biraz psikolojik boyut da var zaten işte herhalde.
Psikolojik boyutundan ziyade dediğimiz gibi birazcık daha subjektif olması.
Peki bunun normali ne hocam? Bir insanın kalbi normalde dakikada kaç kere atar?
Zaten de bir kişinin kalbinin 60 ile 100 arasında biz atmasını bekliyoruz.
Bu kadar geniş bir açıklık var yani.
Bu kadar geniş bir açıklık var ama daha ziyade kalp atışının istirahatte daha az atır olması kişinin kondisyon durumunun daha iyi olduğu anlamına geliyor. Eğer altta yatan bir rahatsızlığı yoksa bu bizim için daha iyi. Yani kabaca şöyle söyleyecek olursak kişinin bir ömürde sahip olabileceği bir kalp atışı limiti var.
Öyle mi yani? Mesela benim kalbim ömür boyu işte kaç sene yaşarsam 2 milyon kere mi atacak mesela? 2 milyar kere neyse.
Bunu şöyle söylesek aslında daha doğru. Yani hiçbir hastalığınız olmasa, hiçbir probleminiz olmasa, belirli bir ömürde yaşayacak olsanız, kondisyonunuz ne kadar iyi olursa, yani vücudunuza, bedeninize ne kadar bakmışsanız, kalp atışınız o kadar daha yavaş olacağı için bu süreyi daha fazla uzatabiliyormuşuz gibi düşünebiliriz.
Ha, bir dakikada 60'ta 80, aslında 80 kere attığı zaman 4'te 3 oranında ömrümü kısaltmış gibi oluyorum.
Kabaca.
Bu çok böyle şey bir bilgi oldu, polemik oluşturacak bir bilgi oldu Cem Hocam şimdi.
Evet, biraz da aslında magnezinsel bu dediğiniz şey ama yani işi yorumladığımız zaman böyle olduğu düşünülüyor.
Peki bir sebepten dolayı çarpıntı oldu, yani gözümü tak tak tak tak attığını hissettik, ne yapmalıyız? Hemen doktora gitmeli miyiz veya oturup biraz istirahat mı etsek, ne yapsak?
En yakın sağlık kuruluşuna başvurmak en iyisi. Yani orada bu da gene biraz subjektif bir durum. Bazı hastalarımız hiç bunu umursamazken, onu rahatsız etmezken bazıları ciddi şekilde bundan tedirginlik duyabiliyor.
Hastaneden çıkmaz hale gelenler de var tabii.
Evet.
Peki gittiğimizde ne yapılacak? EKG mi çekiliyor? Ne yapılabilir?
Temel olarak ritimle ilgili bir problem olacağı düşünüleceği için temel olarak ilk önce EKG, elektrokardiyografi dediğimiz tanısal araç kullanılıyor. Halk arasında kalp şeridi olarak tariflenen tanı aracını kullanıyoruz.
Neler gösterir hocam EKG?
EKG başta kalp hızı, kalp ritmi, kalbin sağlıklı olarak atıp atmadığı, kalbin bunun haricinde eşlik eden, söz gelin biraz önce sözü geçmişti, koroner kalp hastalıkları ya da diğer kalp hastalıkları hakkında bize çok önemli fikir veren, bilgi veren, temel olarak tanısının direkt bununla konulabildiği bir araç. Tanısal araç.
Hiçbir yan etki zararı da yok zaten.
Hiçbir yan etkisi bir zararı da söz konusu değil.
Ama akla geldikçe çektirmeye de gerek yok diyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Göğüs ağrımın atipik olduğunu söyledi kalp doktoru. Bu önemli bir şey midir? Daha mı kötü bir hastalık alametidir? Demiş.
Atipik olması, burada göğüs ağrılarını, kalp ağrısı demeyelim de göğüs ağrılarını temel olarak iki şekilde atipik ve tipik olarak sınıflandırıyoruz. Tipik kalp ağrısı dediğimiz, göğüs ağrısı dediğimiz durum daha ziyade koroner kalp hastalıklarını ilişkilendiren durumları bize düşündürüyor. Bunu tarifleyelim ilk önce aslında. Tipik bir anjina, tipik bir göğüs ağrısı dediğimiz zaman kişinin göğsünde yerini tam olarak tarif edemediği, tüm göğsünde belirli bir noktada değil, bütün göğsüne yaygın bir şekilde göbek deliği ile çenesi arasındaki herhangi bir bölgeye de yayılım gösterebilecek
sol
olan.
Sol ya da sağ önemli değil.
Sol ya da sağ olması önemli değil. Genel olarak sol tarafı ama ağırlıklı olarak daha çok o şekilde oluyor. Sırt da buna dahil olmak üzere yayılım gösterebilen şiddetli bir baskı tarzında bazen yanmanın eşlik ettiği ağrılar.
Bıçak saplanır tarzı derlerdi eskilerden, ondan baz mı geçildi?
Bundan da ziyade ve eforla ilişkili olması, yani eforla birlikte artması diyelim. Hmm. Bu bize tipik ağrıyı, tipik göğüs ağrısını...
Bu kalp krizi geliyorum deme ağrısı mı?
Evet, yani? Bu koroner kalp hastalıkları açısından çok önemli.
Bugün gelmesi 2 ay sonra gelir anlamında.
Evet, kesinlikle.
Peki atipik olunca ne oluyor?
Atipik olduğunda bu saydığımızın haricindeki ağrılar. Genel itibariyle biraz önce sizin söylediğiniz gibi bıçak saplanır tarzda, iğne batar tarzda. Temin söylemeyi unuttuk. Süre de önemli tabii burada. Yani bir tipik bir göğüs ağrısında, koroner kalp hastalığını düşündüren bir ağrıda ağrımızın hemen öyle birkaç saniyede, birkaç dakikada geçmesini beklemiyoruz. Birazcık daha uzun süreli olmasını bekliyoruz. Temel olarak da dinlenmeden ya da müdahale edilmeden de 20 dakikadan az olmuyor.
Öyle göğüs ağrısı 20 dakikayı geçiyorsa mı?
Evet, evet. Yani kabaca uzun sürüyorsa, istirahate duyarlıysa bu, o zaman alert halinde olmamız gerekiyor.
Peki, şimdi Cem Hocam şöyle, bizde çocukluk çağında göğüs ağrısına yaklaşım diye bir bahis vardır. Der ki, işte bunun işte %80 kadarı aslında, hatta %90 küsürü kalple alakalı değildir.
Evet.
En sık sebep işte musculoskeletal sistemdir, işte lokomotor sistemdir, kalp, kas, kemik, iskelet sistemine ait ağrılardır. İşte evet. Adale spazmlarıdır. İşte terliydim, rüzgarda kaldım, çarpıldım
gibi.
Başlığı altındaki ağrılar. İşte akciğerden kaynaklanabilir, zatüre tarzı olabilir. Ama en sık görüleni sebebi bulunmayan ağrılardır. Bunlardan sonra da kalbe ait sıkıntılar zikredilebilir denir. Yetişkinde de böyle mi? Mesela kalp ağrısı, göğüs ağrısı oranı nedir?
Yetişkinde bu yine kişinin demografik durumuna, yani yaş, eşlik eden rahatsızlığına göre bunu düşünebiliriz. Ayrıca bunun haricinde bu tarif dediğimiz tipik anjinanın, tipik göğüs ağrısının haricindeki bazı durumlar da bize yine kalp hastalıklarını ama koroner olmayan kalp hastalıklarını düşündürebilir. Söz gelimi kişinin kalp zarında bir iltihaplanma ya da kalp zarını ilgilendiren bir rahatsızlık da kişide göğüs ağrısına sebep olabilir. Yine bunun haricinde biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir akciğer ya da göğüs kafesi içerisindeki diğer önemli organların, diğer büyük damar sistemlerini ilgilendiren durumlarda da biz göğüs ağrısını görebiliyoruz. O yüzden durum çocuklardakinden çok çok daha farklı bizde.
Çok müphem bir durum diyorsunuz.
Evet.
Şimdi Cem Hocam birinci bölümümüzün son sorusunu yönelteyim size inşallah. Böyle çok daldan dala olmuş sorular. Böyle belli bir benzerlikle gitmiştik. Çok alakasız bir yere giriyoruz şimdi.
Ha, hiç önemli.
Oğlum vücut geliştirme salonuna gidiyor. Orada kendisine önerilen bir takım ilaçları kullanıyor. Bunlar kalbine zarar verebilir diye duydum demiş bir dinleyenimiz.
Bu söylediğimiz şey aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Burada sporcularımız, vücut geliştirme ile ilgilenen sporcularımız, ben profesyonel anlamda olanlarını özellikle burada vurgulamak istiyorum. Katkısı olacağını düşündükleri bu maddelerden iki çeşidi var. Birincisi aminosit dediğimiz, yani proteinlerin temel yapı taşını oluşturan bir takım besinlerin dışarıdan alınması. Bunu daha kabul edilebilir buluyoruz. Çünkü sizin et, süt ya da yumurta ya da diğer protein kaynaklarından bir takım sindirimle alabileceğiniz şeyi daha verimli bir şekilde vücuda girmesi amaçlanarak bu kullanılıyor. Bunu bir noktaya kadar, belirli bir noktaya kadar kabul edebiliyoruz. Ancak steroid dediğimiz, yani
Kortizon, cinsiyet hormonları,
testosteron ve diğer benzer tüm hormon ürünleri özellikle çok ciddi şekilde sadece kalp damar sistemine değil, vücuttaki tüm damar ağında ciddi şekilde tahribatlara sebep olabiliyor.
Damarlara mı özellikle zarar veriyor? Mesela böbreğe de zararı var mı hocam?
Kendi alanım açısından konuşmak gerekirse damarları teşkil eden yapıya zarar veren bir durum söz konusu.
Bütün organlara zarar verir bu mantıktan.
Evet.
Peki ama yani zehir midir? İki tablet içilse çok büyük bir hasar oluşturmuş mudur? Bir ay içilse çok kötü olur mu? Süreyle de bağıntılı mı bu?
Süreyle de bağıntılı. Dediğiniz gibi iki tane içmekte bir şey olmaz ama zaten bu ilaçlardan ya da bu ürünlerden kullanılarak elde edileceği düşünülen faydalar zaten bir aydan iki aydan önce de ortaya çıkmıyor.
O kadar uzun süre kullanırsanız da kalp zarar görüyor.
Ciddi şekilde, evet.
Peki, bu konuda da dikkatli olmuş olalım.
Önermiyoruz.
Bir kez anjiyo yapıldı, herhangi bir stent uygulaması olmadı. Anjiyoyu tekrarlamak gerekir mi demiş bir dinleyelim. Ama soruyu çok anlam veremedim ben.
Burada kastedilen şey kontrol anjiyo yapalım mı? Böyle bir şey söz konusu değil.
Şimdi bir saniye ama Cem Hocam, bunu açmamız lazım. Bir, anjiyo nedir?
Anjiyo dediğimiz işlem... günlük halk arasında kullanılan, hastanın anladığı şekilde manada söyleyecek olursak anjiyo dediğimiz işlem girişimsel bir işlemdir. Yani yapıldığı sırada vücuda bir müdahale söz konusudur. Ve anjiyonun çok çok çok az da olsa, %1'in altında da olsa işlem sırasında felç, kalp krizi ve ölüm riski vardır. Damar yalıtılması. Bu riskleri ihtiva eden bir işlemdir.
O yüzden ne yapıyorsunuz Cem Hocam? Bir kateterle girip...
Bir kateter, bir tübing sistemiyle vücudun büyük bir arter ağından kalbe ulaşıp kalbi besleyen bu koroner damarları görüntülemeye çalışıyoruz.
Bir boya püskürtüyorsunuz.
Evet, bu radyo opak dediğimiz, yani radyasyon altında görünebilen bir madde vererek, sıvı bir madde vererek damarın içerisini doldurup damar lümeni, damar boşluğunun şeklinden belirli alanlarda tıkanma, daralma ya da benzer bir durum var mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz.
Kalbin damarlarının bir modelini çıkartıyoruz yani.
Evet, kabaca öyle.
Baktık beklediğimizden dar bulursak burada bir problem var anlamına mı gelir?
Evet, burada bir problem var anlamına gelir. Kritik ve non kritik dediğimiz yani öncelikle hastalığın olması ya da olmaması dediğimiz bir durum söz konusu. Hastalık varsa bunu kritik ya da non kritik olarak sınıflandırıyoruz.
Ne kadardan fazla darlık, yüzdeye göre mi söylüyorsun?
Evet, yüzdeye göre. Yani damarın kendi boyutuna göre %60-70'in üzerindeki bir darlık, bir tıkanma kritik seviyeye ulaşmış.
Peki bu da darlıktan kastımız zaten birkaç milim değil mi bunların çapı?
Evet,
hocam?
Evet.
Bunun yani duvarlarında kireç mi birikip daraltıyor bunu?
Bu,
ne oluyor?
Biraz önce konuştuğumuz işte damar sertliği dediğimiz aterosklerotik plakların burada birikmesi ve büyümesine bağlı olarak damarın akımını bozan yapılar.
Peki mesela ne kadar bir yapılar. Segmentte daralma yapar? Bir santimlik mi olur bu daralmalar? Damarın boyu upuzun gidiyor zaten.
Damarın bunun da çeşitleri var. Yani büyüklüğüne ve tuttuğu alana göre yaygın bir şekilde olabileceği gibi çok kritik alanları tutabileceği gibi daha az kritik olan alanları tutabilir. Daha kısa, daha küçük darlıklar yapabilir. Bunun haricinde müdahale...
Ama sımsıkı daraltıyordur. Aynı
evet,
sıkıntıyı
evet,
oluştururken.
Evet, evet. Burada temel olan dediğim gibi fonksiyonel olarak bir probleme neden olup olmadığının anlaşılması, tespit edilmesi.
Bir de aklıma gelmişken sorayım canım hocam. Bir kasıktan yapılıyor, bir elden yapılıyor. Farkı var mı?
Evet, farkı var. Şu an elden yapılan, yani bizim bilekten dediğimiz, el bileğinden dediğimiz radyal anjiyo öbürüne göre daha üstün. Şu açıdan daha üstün. Komplikasyonların daha az olması, kanama ile ilişkili komplikasyonların daha az olması.
Damar daha küçük olduğu için mi böyle?
Damar daha küçük olduğu için. Ancak burada şöyle bir şey var. Genel olarak daha üstünü buradan gelmekle birlikte textbooklar, yani rehberle, bize bu konuda rehber olan guideline'lar daha operatörün hangisinde iyiyse onu yapması şeklinde öneriyor. Yani kişi eğer kasıktan yapılmasına alışkınsa,
daha tecrübeliyse bu konuda,
oradan girişime daha alışkınsa, eli oraya daha yatkınsa, tecrübesi o alanda daha fazlaysa o şekilde yapması. Radyalde fazlaysa radyal olarak yapması, el bileğinden yapması öneriliyor. Ama genel olarak işlem prosedürü göz önünde bulundurulduğunda eğer yapılabiliyorsa bilekten yapılması tercih.
Tarafın bir önemi var mı sağdan soldan yapmak?
Soldan. Çok pardon, sağdan. Yani yaklaşım rahatlığı açısından.
Bir de şey diyorlar işte ameliyat sonrası ağrı acı olabileceği için biz genelde Türk milleti sahilini çok kullanırız. O yüzden soldan yapmak daha makbuldür.
Tabii bunlar göz önünde bulundurulabilecek diğer hususlar.
Yani mesela sürekli yazı yazan biri için belki soldan yapmak daha mantıklı.
Yani şöyle diyelim, ulaşılabildikten sonra operatör eğer yapabiliyorsa girilebilen tüm damarlardan anjiyo yapılabilir.
Prensip olarak.
Prensip, yani teorik anlamda bu mümkün.
Peki şimdi şöyle bir hikaye başlayalım Cem Hocam. Bir kere anjiyo koroner bir kalp hastalığı var mı endişesi oluştu.
Oluştu.
Peki kime anjiyografi yapıyoruz bu arada? Her şüphelendiğimize anjiyografi mi yapıyoruz?
Hayır, her şüphelendiğimize değil. Koroner kalp hastalığı açısından kuvvetli şüpheye sahip olduğumuz hastalarda.
EKG'ye göre mi karar veriyoruz?
EKG'ye göre, eforlu EKG'ye göre ya da ilaçlı dediğimiz bir takım kalbi yoran, kalbi çalışmasını kuvvetlendiren ilaçlara, kalbin verdiği yanıta göre yapılan EKG ya da görüntüleme işlemleri ya da bizim scintigraphic işlem dediğimiz nükleer tıpın alanına giren bir takım görüntüleme işlemleriyle ilgili dinamik çalışmalar, problem görürsek ya da bunlarda bir anormallik olduğunu düşünürsek o zaman bir üst işlem olan girişimsel anjiyo.
Karar verdik. Veriyorum. İşte girdik. Kasıktan ya da el bileğinden kılavuz telimizi, işte tüp sistemimizi uyguladık. Hı hı. Baktık ki iki yerde daralma var.
Bu da dediğim gibi yine
kritik düzeyde.
Kritik düzeyde ise şu an için güncel tedavi yaklaşımımız. Önce bir de şunu söyleyelim. Kritik damarların neresinde olduğu, ne uzunlukta, ne büyüklükte olduğu ve kaç tane damarı tuttuğu da yine burada seçilecek tedavi modalitesini de etkiliyor. Biraz önce bunu yine söylemeyi unuttuk. Söz gelimi eğer sizin söylediğiniz bir senaryoda kişi bypass'a da gidebilir. Girişimsel olarak stent ya da balon da uygulanabilir ya da ilaç tedavisine de bırakılabilir.
Oralara da geliriz Cem Hocam. Şimdi kolay soruyu bir çözelim önce.
Bu zor bir soru. Yani, maalesef bu biraz şu anda üzerinde de tartışılan bir şey.
Peki. Müdahale etmeye gerek bir şeye müdahale etmeye gereklilik olduğunu kanaat getirdiniz. Ne yapıyorsunuz?
Müdahale etmeye eğer karar verdiysek ki burada bypass ya da stent uygulaması.
Önce basitinden başlayalım. Stent yapma koymaya karar verdik.
Stent açısından da şöyle bir durum var. Şimdi hastalarımız ameliyata daha ziyade biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar. O yüzden yurt dışında da bizde de öncelikli olarak stent tercih ediliyor.
Stent nedir? Şemsiye gibi bir şey mi?
Stent kabaca tükenmez kalem yayına benzeyen küçük balık ağı şeklinde bir yapı, bir balonun küçük bir balonun üzerine yerleştirilmiş metal bir ağ, balonun şişmesiyle açılıyor ve balon geri söndüğünde o açılmış olan formu bozulmadan kalıyor ve biz bunu damar duvarına yapıştırıyoruz.
Ha, balonun fonksiyonu bu kadar mı? Balon içeride hiç durmuyor mu?
Balonu kendi başına da kullanabiliriz.
Öyle mi? Balon kendi başına ne işe yarıyor?
Balon kendi başına tıkanmış olan damarı açmakta da kullanabiliriz.
Ama balonu çektiğimizde yine kapanıyor.
Evet.
Kapanıyor mu?
Evet, yani kapanabiliyor. Kapanabiliyor. Zaten balonun bu söylediğiniz konuda yetersiz kalmasından sonra stent teknolojisi geliştiriliyor. Hmm. 2000'li yılların başında.
Böyle bir tüp geçit gibi bir şey yaptınız yani oradan geçiş sağladınız.
Gibi.
Peki bir de çok soruluyor, işte ilaçlı stent var, ilaçsız stent var. Devletin verdiği var, pahalı olanı var, ücretli olanı var. Şimdi Çin malı var.
Şimdi bu da yine güncel
magazin soruları.
magazin soruları ama önemli sorular işin açıkçası. Gerçekten endişeye sanırım gark eden bir soru. Stent teknolojisi, şu anki stent teknolojisi aslında sizin saydığınız haricinde bir başlık daha açıldı. İlaçlı stentler, ilaçsız olan stentler ve bir de biodegradable dediğimiz, yani çözünebilir. Belirli bir zaman zarfından sonra oradaki varlığı tamamen ortadan kaybolan stentler.
Görevini tamamladığı için mi kayboluyor?
Evet, görevini kayboldu ve zaten kullanılan maddenin özelliğine bağlı olarak. Stentleri biraz önce dediğimiz gibi takmakla iş çözülmediği için her seferinde daha yeni teknolojinin geliştirilmesindeki amaç bu. Çünkü stenti taktığınız zaman vücutta olmayan bir maddeyi oraya yerleştirdiğinizde.
Metal mi bunlar bu arada?
Evet, metal. Genel olarak krom kobalt daha tercih edilmekle birlikte çıplak bar metal stent de olabiliyor çelikten. Ama genel itibariyle daha ziyade kullanımı kolaylaştıran krom kobalt alaşımlı stentler kullanıyoruz. Stenti taktıktan sonra iş bitmediği için zamanla takılan stentte de tıkanmalar meydana gelebiliyor. Bu sefer tekrarlayan işlemler gündeme geliyor.
Hastanız iyi bakmıyor mu stentine? Yani çok sigara mı içiyor orada? Şekere mi dikkat ediyor? Ne oluyor?
Hastanın kendine bakıp bakmamasından bağımsız bir şekilde stentin tıkanmaya zaten meyyal. Kendi natifinde, kendi doğasında zaten tıkanmak var. Öyle söyleyelim. En iyi şartlarda bile belirli bir zaman sonra stent maalesef işlevini yitirebiliyor.
Ne kadar hocam? 10 yıl mı?
Bütün optimum şartlarda 4-5 yıl diyebiliriz. 4-5 yıl sonra stent problem çıkartabilecektir. En iyi, en optimum şartları söylüyorum.
Bu ilaç kaplılarda da aynı şey geçerli mi?
Evet, ilaç kaplılarda. Yani ilaç kaplı olmayanlarda zaten bu süre daha da kısa.
Oo, çok kötüymüş hocam
Evet, maalesef.
Peki stenti taktık, işte balonla şişirdik, çıktık. Stent orada duruyor artık.
Evet.
Ne olacak buradan sonrası?
Buradan sonraki süre zarfında kan sulandırıcı bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Çünkü orada vücutta olmaması gereken metal bir cisim söz konusu. Ve kan sürekli bununla temas halinde.
Pıhtılaşmaya zemin hazırlayan.
Evet, pıhtılaşmaya zemin hazırlayan bir natifi var. Kullandığımız kan sulandırıcı ilaçlarla o bölgede stentin takıldığı alanda pıhtıların, trombüs dediğimiz yapıların oluşmasını engelliyoruz. Yoksa aksi durumda kanın direkt pıhtılaşma mekanizması tetiklenerek o bölgede hızlıca bir tıkanma ve buna bağlı olarak da yine bir kalp krizi gündeme gelebiliyor.
Peki kan sulandırıcıya bağlı riskler?
Kan sulandırıcıya bağlı olarak da tabii ki de maalesef riskler var. Bunlar ciddi beyin kanamasından önemsiz.
Bağırsak kanamalarına belki.
Hatta bağırsak da değil, ciltteki bir takım döküntülere kadar yelpaze oldukça geniş.
Bir de
bazı yani bu ilaçların da masum olmadığını söylemek lazım.
Stentlerin içinde de bir kanama söz konusu olabiliyor mu? Veya civarında?
Ona işlem komplikasyonuna bağlı olarak oluşabilir ama şu an aslında bizim konumuzun biraz dışında bir şey.
Ama ondan sonra uzun süre bir takip süreci başlıyor herhalde. Bu INR evet. Dediğimiz kanama pıhtılaşma testleri bakılıyor sık sık.
INR dediğimiz daha başka bir ilaç kullanımına bağlı olarak bizim warfarin dediğimiz daha farklı bir kan sulandırıcı grubunun takibinde kullanılan bir işlem. Temel olarak koroner kalp hastalıklarında kullanılan kan sulandırıcıların takibinde INR ya da bir kan testi kullanmıyoruz.
Ne yapıyoruz?
Kişinin genel klinik durumuna göre hareket ediyoruz.
Keyif yerindeyse devam ediyoruz işimize.
Evet. Genel itibariyle genel eğilim şu şekilde. Bu da yine çok kabaca. Kesin şeyler değil. İlaç kaplı takılan stentlerde en az bir yıl ikili. Çıplak metal stent takılanlarda da 6 ay ikili kan sulandırıcı. Sonrasında da ömür boyu tek başına aspirin kullanımı ya da kişinin aspirin kullanımına bağlı bir olumsuz durumu söz konusuysa alerji olabilir. Aspirin kullanımı mide verirse. Problemi olabilir. Diğer kan sulandırıcı çeşitlerinden ömür boyu kullanması gerekiyor hastanın.
Arkasında sıkıntılı yani.
Evet.
Peki o zaman şimdi soruya geri yani sonunda soruya gelebildik Cem Hocam bu tanımlamalardan sonra. Bir stent uygulaması olmadı. Yani yapan operatör arkadaşımız baktı, damarları inceledi, herhangi bir müdahaleye gerek görmedi. Hadi güle güle geçmiş olsun kardeşim dedi.
Evet.
Şimdi?
Bundan sonraki süreçte hastanın yaşam tarzı değişikliği birincil yapması gereken şey. Yani neyi kastediyoruz bunda? Düzeltemediği faktörlerin dışında tansiyonu varsa buna yönelik uygun bir yeterli bir tedavi. Şekeri varsa buna yönelik uygun bir tedavi. Sigara kullanıyorsa sigara kullanımının bırakılması. Hasta kilolu ya da obezse ciddi şekilde bir diyet programı ve bunun haricinde de bir spor vücuda yeterli miktarda, sağlıklı miktarda olacak bir spordan bahsediyorum. Buradaki sağlıklı miktarda, uygun miktardaki spor kavramı da önemli. Yine son dönem yapılan çalışmaları da sporun belirli bir miktarı aşmayacak şekilde yapıldığı takdirde faydalı olacağı.
Sporun da mı fazlası zarar?
Evet. Evet. Bu mesela çok yeni bir bilgi.
Ne olur ki hocam? Çok yorulur mu kalbimiz?
Mekanizmasını tam olarak bilmiyoruz. Ama mevcut sürece olumlu etkisinin olmadığını gösterilmiş durumda.
Ama biz bu bilgiyi bence gizleyelim dinleyenlerimizden. Biz zaten milletçe evet. Spor yapmamaya meyilli bir milletizdir.
Zaten burada spor yapmamak değil, aşırısına kaçmamak. Öyle diyelim.
Biz yapanını bulamayız ki Cem Hocam. Şimdi bunu söyledik güç bela yapacaklar da bunu bahane edecek ben size söyleyeyim. Yoksa camiden evden camiye giden bir acamcı 3 kat merdiven çıkıyor zaten çok spor zararlı deyip bundan hiçbir şey yapmaz ben size söyleyeyim.
Yok spor zararlı demeyelim bunu kesinlikle açıklık getirelim.
Her şeyin fazlası zarar babından.
Babından evet.
O zaman kontrol anjiyo diye bir işlem yok diyoruz.
Evet kontrol anjiyo diye bir işlem söz konusu değil. Yani hastada herhangi bir şikayet yok, herhangi bir problem yok. Gidişatında bir sıkıntı söz konusu değil. Belirli bir süre geçtikten sonra hadi gel bakalım sana bir kontrol anjiyo yapalım. Böyle bir şey söz konusu değil.
Peki kontrol anjiyo bir daha yapalım mı? Şimdi bir anladım. %1'den düşük olmakla birlikte bu bir mini cerrahi girişimdir.
Evet.
Allah korusun ölümcül de olabilir.
Olabilir.
Bunu koydum. Bir de radyasyon meselesi var herhalde.
Evet radyasyon açısından hastaya çok ciddi ister. Teşkil etmiyor. Eğer anormal bir durum söz konusu değilse ki burada anormal durumdan kastettiğimiz aslında gebelik. Böyle bir durum söz konusu değilse.
Peki şunu biliyorsunuz mu Cem Hocam? Mesela bir anjiyografi çekilen bir şahıs kaç film çektirmiş kadar radyasyon alıyor mesela? Düz bir filmle kıyaslasak 10 filmlik bir radyasyon mu bu?
Yani normal görüntüleme işlemlerin çok üzerinde o kesin.
100 film mi mesela çok çok büyük bir rakam mı?
Orada yine yapılan işlemin süresiyle alakalı.
Ha süre de var.
Yani sizin görüntülemede ne kadar süre...
Normalde anlık bir 10 saniye radyasyon
evet,
maruz kalıyor.
Yani görüntüleme işlemini ne kadar uzun sürdüğüyle alakalı.
Sürekli olarak radyasyon oluyor mu hasta o sırada?
Hayır. Görüntüleme yapılacağı sırada sadece film çekilirken.
10 dakika mı mesela?
Genel itibariyle eğer hastada bir tedavi planı yoksa.
Yani stent
konmayacaksa bir 4-5 dakikalık bir toplam radyasyonu var.
O zaman ben kafadan bir hesap yapsam 40-50-500 film falan filan. Çok yani gene de. Şimdi ikinci benim merak ettiğim bir şeye gelelim hocam. Bu bir ara sanal anjiyo, BT anjiyo denen şey nedir? Orijinalinin yerini tutar mı?
Sanal anjiyo dediğimiz şey yani girişimsel olmayan bu saydığımız şu ana kadar konuştuğumuz anjiyo hep girişimsel olarak yapılan mini
cerrahi. Doktor var şekilde. Elinde bir tel var sokuyor hastadan
evet,
içeri.
Evet evet. bu şekilde yapılan anjiyo konuşuyorduk. Bir de bunun girişimsel olmayan dediğimiz. Biraz önce yine sizin dediğiniz gibi BT anjiyo. Yani bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan koroner anjiyografi. Bu standart bir tomografi işlemi, tomografi görüntülemesinden çok da farklı değil. Burada kalbin besleyen bu koroner damar sistemi verilen radyopark maddelerinin aracılığıyla dışarıdan görüntülenip bir film dışarıdan film çekilmeye çalışılıyor. Bu normal klasik anjiyonun yerini maalesef alamıyor. Alabildiği durumlar var. Bunu daha ziyade düşük riskli hastalarda kullandığımız, tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemi. Çünkü bu BT anjiyoda ortaya bir sorun olmadığına dair bir dokümantasyon varsa kişide hastalığın olmadığını %90 üzerinde bir oranda söyleyebiliyoruz. Ama ters durum maalesef mümkün değil. Yani beyti anjiyoda problemli olduğunu düşündüğümüz ya da sorun olabileceğimizi düşündüğümüz bir durum varsa burada sorun da çıkabiliyor, sorun da çıkmamaya
şimdi beyti anjiyo temizlerse kesinlikle temiz. Evet. Yani, ama problem var derse ıskalayabilir.
Iskalayabilir. Yani burada negatif, prediktif, olumsuz yönde belirtiç gücü daha yüksek olan bir tetkik. O yüzden daha ziyade tanı dışlama aracı olarak kullanıyoruz.
Ha, yani aslında gözümüzü kestirdik. Bu hasta muhtemelen problem çıkacak, muhtemelen stentik olacak diye düşünüyorsak öngörüyle normal anjiyomuzu yapıyoruz kesinlikle ama.
Ya da normal anjiyo öncesi bir takım değerlendirmeleri hastayı tabi tutuyoruz. Yani kişi, hekim arkadaşlığımızın burada aslında yaklaşımı temel belirleyici olacaktır.
Ayrıca bir de tedavi şekli yok tabii.
Evet. Yani bir sorun çıktığında zaten yine normal klasik anjiyo olmak zorunda aslında.
İkinci kez aynı radyasyonu almış oluyor zaten.
Evet, evet.
Peki. Stent takılan yerde yeniden darlık oluşması durumunda ne yapılabilir?
Stent takılan yerde yeniden darlık oluşması, restenoz dediğimiz durum eğer söz konusuysa.
Ki zaten olacak dediniz siz buna.
Bu da yine biraz önce söylediğimiz kritik eşiğe gelene kadar hastada bir şikayete sebep olmaz. Kritik eşiği açtıktan sonra hastada da probleme sebep olmaya başlayacaktır. O kritik eşiği açtıktan sonra zaten hastada göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da normale göre olan efor kapasitesinde düşme, gerileme ya da benzeri durumlar ortaya çıktığında kişi normal kontrol zamanında beklemeden
ikinci bir anjiyo yaptık hocam. Hı. Girdik. Aynı yer tekrar daralmış. Ne olacak şimdi?
Bu durumda tercih edebileceğimiz yine normal düz balon yapılabiliriz. Önerilen, yapılması önerilen ilaçlı balon dediğimiz işlem ama
oradaki yeyi çıkaracak mıyız gene stenti?
Hayır, stent yerinde. Stent ölene kadar takılan yerinde kalıyor. O çıkmıyor.
Onu genişletmek için ikinci bir stent öyle mi?
İkinci bir stent ama dediğim gibi tercihan ikinci bir stent takıp metal yükünü daha fazla artırıp daha çünkü bu bir kısır döngü. İkinci bir stent taktığınızda ilkine göre bu sefer tıkanma oranı yine daha fazla artıyor. Çünkü metal yükü daha da fazla artıyor. Tercih edilen işlem ilaçlı balonla o oranın açılması ama ilaçlı balon da maalesef şu an için benim bildiğim kadarıyla ülkemizde yok. Kullanılmıyor.
Peki olanı ne şimdi hocam? Ne yapacağız?
Olanı normal klasik balon. Bunun açılabiliyorsa bununla devam edilmesi, yapılamıyorsa çok instabil bir pozisyondaysa oradaki alan yeni bir stent takılması ya da cerrahi işlemin gündeme gelmesi söz konusu.
Her koşulda bu hasta birkaç sene sonra olmasa bir daha yatacak gibi geliyor bana abi.
Zaten anjiyo ve onun başarısıyla ilgili işlemler konuşulurken revaskülerizasyon sayısı da burada önemli bir basamak olarak kullanılır. Önemli bir madde olarak geçer çalışmalarda.
Peki. Stent takıldıktan sonra stentimin yerinden oynaması mümkün müdür?
Yok, hayır, böyle bir şey mümkün değil. Takıldık, başarıyla takılmış olan bir stentin yerinden oynaması
vallahi
mümkün değil.
Kimin aklına gelmiş sormuş mu? Ben de merak ettim soruyu gerçekten. Peki stent takıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar diye ben bu soruları daha sonrakilerden birleştirerek çıkardım.
Burada en önemli şey ilaçların, kan sulandırıcı ilaçların dikkatli kullanılması.
Bir.
Yani aslında bu başlık ve diğerleri diye ayırsak bile yeterli olur.
Çünkü en az %50'si kan sulandırıcıları dikkatli kullanmaktır.
Kesinlikle
dedik.
Ve kesinlikle. Burada mesela en çok karşılaşılan problemlerden, günlük pratikte karşılaşılan sorunlardan birisi şu. Hasta taburculuk sonrasında ilacını geç alabiliyor. Ya da raporlarla karşılaşılan bir takım sıkıntılar
geç
olabiliyor.
Geç dediğiniz bir gün sonra kullanmak geç almak mıdır mesela?
Evet, kesinlikle. Hasta hiçbir şekilde tedavi ara verilmemesi gerekiyor. Kesinlikle.
Çıkar çıkmaz kan sulandırıcı başlanacak yani.
Yani zaten hasta yattığı süre zarfı içerisinde zaten kullanıyor. Çıkışında da mutlaka tedavi kaldığı yerden devam etmeli.
Anjiyografiden sonra yatmak gerekiyor mu hastanede Cem Hocam?
Eğer hastada aciliyet yani kalp krizi ve ona benzer durumlar söz konusu değilse ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişse 12 saatlik bir takip sonrasında hasta taburcu ediliyor.
Stent konmuşsa?
Yine aynı şekilde. Pardon, çok özür dilerim. Ben bu söylediğim stent için geçerliydi. Eğer hasta anjiyosunda ek başka bir işlem düşünülmüyor. Medikal yani ilaç tedavisi ise kanama kontrolü sonrasında hasta
birkaç saat sonra
taburcu edilebiliyor. Özellikle bu bilekten yapılan anjiyonun en önemli avantajlarından birisi bu. Kısa süreli taburcu imkanı sunması.
Peki Cem Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim.
Hani
programımızın ilk kısmını kaçıran dinleyenlerimiz için diyelim. Bugün kardiyoloji ile ilgili soruları paylaşmaya çalıştık. Daha çok belli bir yaş grubunun üzerinden gelen sorular olmuş hep. Tahmin ediyorum. İşte anjiyografi, anjiyografinin gereklilikleri, sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Faydalı olmuştur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar sizi konuk etmek isteriz.
Görüşmek dileğiyle.
Eyvallah, sağ olun.